Biz şimdi Tanrı'nın sözüne bakacağız ve İsa Mesih'in anlattığı bir hikayeye bakacağız birlikte. Bu Matta bölümünde 25. bölümde bulunuyor. Matta 25 ayet 1'den 13'e kadar. Matta 25 ve Efendimiz İsa Mesih burada konuşuyor. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Herhalde sarışın, ya onu demiyoruz. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, Efendimiz aç kapıyı bize," dediler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum," dedi. Bu nedenle uyanık kalın, çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Ve ilk önce İsa'nın anlattığı hikayeyi biraz anlayalım, biraz açıklayalım. Çünkü o kültüre has, o kültüre özgür bir hikaye anlatıyor burada. Ve bizim anlamamız gerekiyor, şarttır. Ve diyor ki, bu hikaye güveyin evinde yer alıyor. Tamam mı? Bu hikaye bir evde yer alıyor ve aslında güveyin evinde yer alıyor. Ve bütün köylü, o zaman bir güvey lazım. Ali Can, teşekkürler. Yakışıklı damadımız, tamam. Bu senin evin olacak, tamam mı? Güveyin evinde olacak. Bütün köylüler onun evinin içinde ve etrafında toplanıp güveyin geliniyle birlikte dönüşünü bekleyecekler. Çünkü güvey ve en yakın arkadaşları gelini almaya gitmişler. Tamam mı? Muhtemelen başka bir köyden, gelinin babasının evinden. Diyelim ki Kadıköy'den Mecidiye köye gidiyorlar. Tamam mı? Köyden alacaklar. O zaman Mecidiye köye gidin lütfen. Evet. Gideceksiniz. Bir gelin lazım bize. Gelin kim olacak? Jessica abla. Jessica abla. Harikasın. Tamam. Evet. Sen kalk. Okay. Onu babasının evinden almaya gitmişler. Tamam mı? Ve ne olacak? Onu bir eşeğe bindirip ve ne olacak? Bir dinleyelim. Çünkü bu önemli hikayemiz için. Tamam. Bir eşeğe bindirip ve düğün konvoyu oluşturarak, korna basarak, müzik eşliğinde yavaş yavaş sevinçten naralar atarak, aç bir bakalım. Hey, tamam. Bütün sokakları dolaşarak seçebildiği en uzun yoldan gelini evine geri getirecek. Herkes görsün diye, herkes kutlasın diye, alkışlasın diye. Tamam mı? O zaman seçebildiği en uzun yoldan yavaş yavaş kendi evine dönecekler. Tamam mı? O zaman yok. Şimdi siz orada kalın biraz lütfen. Şimdi onun evinde onun arkadaşları, tanıdıkları bekleyecekler. Ve İsa burada diyor ki 10 kız da vardı. Tamam mı? 5'i akıllı, 5'i akılsız ve burada bekliyorlar. Neden akıllı, neden akılsız? Çünkü akıllılar Kandillerini aldılar ama ilave yağ, ilave zeytinyağı da getirdiler. Tamam mı? Kaplar içinde. Ama akılsızlar, yani heyecanlarından dolayı belki yani bir hiçbir şey kaçırmak istemiyoruz. Belki ya tükenirse hallederiz bir şekilde deyip ilave yağ getirmediler. Tamam mı? Ve bu şekilde herkes burada güveyin dönmesini bekliyor. İsa ne diyor? Bunların beşi akıllı, beşi akılsız. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Yani ilave yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Her neyse, İsa'nın anlatımına göre güvey gecikiyor. Aslında siz oturabilirsiniz çünkü sahneledik, gösterdik. O yenge zaten bana ait. Bak, güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Burada bekliyorlar. Tamam mı? O henüz dönmemiş. Ve bunda sürpriz yok. Güvey gecikince diyor İsa doğal olarak. Tabii ki de gecikiyor. Tamam mı? Bazı yorumcular, İngiliz yorumcular bu ayete şaşırıyorlar. Çünkü onlara göre İsa tam İngiliz bir efendidir. Gecikmez ki. Çok dakik olacak. Belli bir saate gelecekse gelir diye düşünüyorlar. Bunda bir problem olmalı diye düşünüyorlar. Ama biz biliyoruz ki İsa İngiliz değildi. Hristiyanlık da İngiliz bir din değil. Orta Doğulu bir din. Bu kitapta zaten İsa hiç Amerika gitmedi değil mi? Ve bu Orta Doğulu bir köy, Orta Doğulu bir düğün. Çok önemli aslında bunu anlamak için. Çünkü biliyoruz ki aslında düğün ne zaman başlayacak? Saat kaçta başlayacak? Güvey gelince. Güveysiz gelin olmaz. Güvey gelince başlayacak. Ben Londra'dayken katıldığım en enteresan düğün diyelim. Afrikalı, Somalili bir düğündü. Tamam mı? Tanıdığımız Somali bir çift vardı. Ve davetiye de 7:30'da başlayacak diye yazıldı. 7:30'da. Tamam mı? Ve biz akıllı insanlarıyız. Akıllı kızlarız. Tamam mı? Biz dedik ki tamam 7:30'da başlıyorsa biz 8:30'da gidelim dedik değil mi? O zaman aslında 9'da oraya vardık. Just güzel olsun diye biraz zaman harcadık. Neyse gittik. Saat 9'da orada vardık. 7:30'da başlayacaktık. Hiç kimse yoktu. Sadece biziz saat 9'da. Saat 10'a kadar bekledik. Saat 10'da ne in var ne de cin var ortalıklarda. Hiç kimse yoktu. Tamam mı? Saat 11 oldu. Millet yavaş yavaş gelmeye başladılar. Saat 12 oldu. Tamam insanlar geliyor. 1:30'da güvey ve gelin vardılar. Ve ondan sonra anlatamam. Yani ne kadar harika bir zaman geçirdik. Ne kadar harika yemekler vardı. Ama dün ne zaman başlıyor? Güvey gelince. Ve İsa burada diyor ki güvey gecikince tabii ki de gecikiyor. Belki o köye, Mecidiye köye gitti. Kadın hala henüz değildi. Tamam, hazır değildi. Yani güzelleşiyor. Ondan sonra yavaş yavaş geliyorlar. Yani herkese selamlaşarak yavaş yavaş da gelecekler ve en sonunda varacaklar. Ve akıllılar kızlar bunu biliyorlar. Ve hazırlar. Ve ilave yağ getirdiler. Çünkü ne oluyor? Diyor ki hepsi uyku bastı, dalıp uyudular. Bu da gayet normal. Yani düğün bir hafta sürecek ya. Başlamadan önce biraz uykumuz olsun. Bu toplu uyku saati oluyor. Herkes bir uyuyor. Yani kandillerini belli bir pervaze koyuyorlar ve uyuyorlar. Şimdi bu kandiller ne içindi? Aslında Orta Doğulu bir köyde yol göstermek için değil. Yüzünü aydınlatmak için. Herkes kimin olduğunu ve nereye gittiğini görsün diye, anlasın diye. Hele genç bir kız. Gece yarısı köyde. Ya yani herkes bir görsün, bir anlasın. Aa, tamam, sen olsun ve o düğüne gidiyorsun diye. Namus için. Tamam mı? Utanmamak için. Ve herkes bunlara uygun bir yere koyup dalıp uyuyorlar. Ve gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Yani kandil bezlerinin yanmış uçları kesilir ve zeytinyağı ilave edilirdi. Ve akılsızlar, akıllılara kandillerimiz sönüyor. Bize yağ verin dediler. Akıllılar olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. Kutsal kitap burada ne öğretiyor bize? Bencil olun. Hayır. Başka bir şey. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Allah'tan bu köy Orta Doğuluydu. Değil mi? Çünkü İngiltere'de olsaydı saat 5'te her şey kapanıyor ya. Hiçbir bakkal bulamazlardı. Ama Orta Doğu'da olduğu için hele bir şekilde bir bakkal bulacaklar, bir zeytinyağı satıcı bulacaklar bir şekilde. Ve kızlar telaş içinde yağ satın almaya koşarlar. Ve ne olacak tahmin edebilirsiniz. Onlar gider gitmez güvey geliniyle birlikte geliyor. Ne var ki onlar satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. İşte bekledikleri an ve güveyle birlikte eve girip eğlenmeye, yemeye, içmeye, oynamaya başlıyorlar. Daha sonra gelen öbür kızlar, Efendimiz aç kapıyı bizlere dediler. Müzik sesini duyabiliyorlar, yemek kokusunu koklayabiliyorlar. Girmek de istiyorlar. Biziz yani. Aynı köyden. Biz zaten burada bekliyorduk. Bizim 5 tane arkadaşlarımız var da içerideler. Aç kapıyı bize. Doğal olarak açsın değil mi? Yani İsa'nın dinleyiciler böyle bekleyeceklerdi. Tabii ki de açacak. Fakat içeriden bir ses geliyor. Kapının arkasından. Size doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum dedi. İsa şu şekilde sözlerine son verecek. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. İşte hoş bir hikaye ama ne anlamına geliyor? İsa bizim ne öğrenmemizi istiyor bu hikayede? Hikayedeki güvey kim? Hikayedeki güvey. Ali Can değildi. Kimdi? İsa Mesih. İsa Mesih. İsa Mesih dünyaya bir kere geldi 2000 sene önce. Gelin istemeye. Sevgisini ispatlamaya. Bak seni ne kadar çok seviyorum demeye. Ve baş parasını ödemeye. Değil mi? Kendi canını vererek başlık parasını ödemeye geldi. Yani bizi bir şekilde çağırmaya, satın almaya geldi dünyaya. Ve bize bir söz verdi. Bir gün geri geleceğim ve o gün nikah kıyacak. Ve ikinci defa gelecek, söz verdi. Ve seçilmiş halkıyla, kilisesiyle, bizimle nikah kıymaya. Bizi kendi evine, babasının evine götürmeye. Verdiği sözü yerine getirmeye, bizi Tanrı'nın egemenliğine ulaştırmaya ve biz o günü hala bekliyoruz. Tamam, o zaman sözlüyüz, nişanlıyız senin gibi ama ne zaman olacak? Mayıs'ta. Ne zaman İsa gelecek bilmiyoruz. Belli bir saat vermedi ama geleceği kesin. Ne zaman bilemiyoruz ama gelecek kesin. Ve bu hikaye İsa'nın ikinci gelişini canlandıran bir hikayedir. Benzetmesidir. Tamam mı? Bu olaylar ne zaman olacak? Ve bunu hızlıca arka plan olsun diye söyleyeceğim. Gördüğümüz gibi güvey gecikecek. İsa bunu baştan söyledi. Gecikecek. Ve aslında biraz önce 24. bölümünde İsa'nın öğrencilerini ona bu soruyu sordular. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Yani ikinci gelişin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Diye sordular. Ve cevap olarak İsa Mesih matının 24. ve 25. bölümlerinde 5 ayrı benzetme anlatıyor. Ve okuduğumuz benzetme bunlardan biri. 5 farklı benzetme anlatıyor. Ve bu iki bölümü basitçe özetlemek istersek bu şekilde yaparız. 24. bölümünde Mata 24'te ne zaman sorusuna bir cevap veriliyor. Ve Mata 25'te ne olacak o günde diye cevaplanıyor. Tamam mı? 24'te ne zaman olacak? İsa'nın ikinci gelişi ne zaman olacak? Ayet 44. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz bir saate gelecek. Ne zaman? Beklemediğiniz bir saate gelecek. Tamam mı? Ayet 14. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Ne zaman? Müjde bütün uluslara duyulduktan sonra. Ayet 36. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Ne zaman bilemiyoruz. İsa bile bilmedi. Melekler bile bilmiyorlar. Bir kişi bazen ayağa kalkıyor ben biliyorum derse diyebiliriz. Diyebiliriz değil mi? Çünkü İsa dedi ki ben bile bilmiyorum. Ancak Tanrı biliyor. Tamam, ne zaman? İşte cevapladık. Nasıl olacak? O günde İsa'nın ikinci gelişinde ne olacak? Mata 25'te görüyoruz. Ayet 31. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. İlk gelişi çok alçak gönüllü bir şekilde çalışan bir adam, bir marangoz olarak bakireden doğdu geldi. Ama ikinci gelişi muhteşem olacak. Bütün görkemiyle birlikte, melekleriyle birlikte ve yüce tahtında oturacak. Her diz çökecek ve her dil diyecek ki İsa Mesih Rab'dır. Çünkü belli olacak. Ve ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Sen keçisin. Sen koyunsun. Sen keçisin. Sen koyunsun. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler. Ne o zaman ne olacak o gün? Belli bir çizgi konulacak. Sonsuz yaşam ya da sonsuz azap. Başka bir seçenek yok bunda. Ve ayet 23. Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Ödüller de verilecek o günde. Hepimize ödüller verilecek. Gel de şenliğime katıl denilecek. O zaman ne zaman olacak? Gördük. Bilemiyoruz. Beklemediğimiz bir saat. Ama kesin olacak. Ne olacak o günde? Kesin bir çizgi konulacak. Sonsuz yaşama ve sonsuz azaba gidilecek. Ve ödüller de verilecek. Arka plan olarak bunu anlayacağız. Şimdi hikayemize dönelim. Hikayenin ana mevzusu, ana konusu nedir? İsa bize ne demek istiyor bu güzel düğünle ilgili, kızlarla ilgili, şenliğiyle ilgili hikayede? bize bir soru soracak. Kendi kaynakların var mı? Kendi yağın var mı? Akıllı mısın? Akılsız mısın? Ya da Türkçe bir ifade olarak kendi yağında kavruluyor musun? Burada kişisel sorumluluk vurgulanmaktadır. Kişisel sorumluluk. Buradaki 10 kız yüzeysel olarak neredeyse aynı gözüküyor. Biri birbirinden ayıramazsın, değil mi? Herkesin elinde bir kandil var. Yüzeysel olarak 10 kız aynı. Hepsi de güvey bekliyorlardı güveyin evinde. Aynı şekilde sözde Hristiyan, sözde dindar, kiliseye her hafta katılan, yani herkesle birlikte ilahi söyleyen, dua okuyan, bağış veren, yüzeysel olarak aynı bakıyor, aynı gözüküyoruz. Ama önemli olan soru yaptıklarınla ilgili değil, yüreğinde ne var? Kendi kaynakların var mı diye sormalıyız. Çünkü herkes diyebilir ki benim elimde de bir kandilim var. Ben de ahlak sahibiyim. Ben de merhamet gösteriyorum. Ben de iyi bir kişiyim. Sevap işliyorum. Ama acaba senin yüreğinde kendi yağın var mı? O zaman önemli olan burada yüzeysel olarak ne gözüküyorsun değil. Yüreğinde kimsin? Ve neye sahipsin? Bir içerik, bir samimiyet, bir kök var mı senin imanında? Çünkü bazı şeyler ödünç alınamaz. Bazı şeyler başka bir insandan ödünç alamazsın. Mesela kendi imanın var mı? Tanrı'ya olan, İsa Mesih'e olan kendi imanın var mı? Bugün Oya abla ve Selin vaftiz olacaklar. Neden? Ben kendi kararımı verdim, kendi imanım var diye ikrar etmek istedikleri için. O yüzden mesela biz bebekleri vaftiz etmiyoruz bu kilisede. Neden? Çünkü bebekler kendi imanına sahip olamazlar. Sadece benim bebeğim vaftiz olsun isterim diyebilirim. Ama burada İsa diyor ki aslında başka bir kişinin imanına dayanamazsın. Kendi imanın var mı? İman ettin mi kişisel olarak? Ya benim karım geliyor, kocam geliyor, babam geliyor, annem geliyor, ben de geliyorum diyemezsin. Kendi imanın var mı diye sormalıyız. Çünkü kutsal kitap diyor ki iman yoluyla aklandık. Kimin imanın yoluyla? Kendi imanın yoluyla aklandık. Mesih'le olan kişisel bir ilişkin var mı gerçekten? Geliştirdiğiniz, sürdürdüğünüz bir ilişkin var mı Mesih'le birlikte? Onun sesini duyuyor musun? O ilişkiyi geliştiriyor musun günden güne? Onunla zaman geçiriyor musun? Onun huzurunda mutlu musun? Huzurlu musun? Onun sevgisini hissedebiliyor musun? Çünkü bir başkanın Mesih'le olan ilişkisine dayanmak, bu kızlar ne dediler? Yetmeyebilir. Yetmez zaten. Söz konusu bu hikayede neydi? Seni tanımıyorum. Mesih'i tanımak, tanışmak, tanınmak Mesih tarafından. Bir soru daha. Kendi her gün Tanrı'nın sözünden kopardığın taze bir sözün var mı gerçekten senin hayatında? Yoksa sadece pazar günü derslerine mi dayanıyorsunuz? İnşallah burada verdiğimiz dersler, öğretişler yararlıdır, faydalıdır. Ama herkes kendi kendine, kendi başına oturup Tanrı'nın sözünden öğrenmeli, beslemeli. Bir anne bebeğini besleyebilir belli bir süreç için. Ama belli bir noktadan sonra o çocuk kendi kendini beslemeye öğrenmeli. Yoksa büyümeyecek, olgunlaşmayacak. Aynen öyle bizim için. kendi dua yaşantın var mı? Çünkü burada bir kahinlik yok. Rahip mahip yok burada. Biliyorum ki Hakan bazen o kıyafet giymeyi seviyor da. Yoktur. Öncelik takım olarak sizin için dua ediyoruz. Ama ya unutursak? Bizim dualarımıza dayanma. Kendi dua yaşantın var mı? Değil mi? Bu kızlar ne dediler? Dediler ki kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin. Ve bazı imanlılar da böyledir. Kandillerim sönüyor, bana dua edin derler her hafta. Dua da, ya, dua edebiliriz de kendi dua yaşantın var mı? Kendin için dua ediyor musun? Bir sesi duya duya tanıyacaksın değil mi? Ve burada güvey kapılı bir kapının arkasında ne diyor? Sizi tanımıyorum. Sesinizi tanımıyorum diyor bu kızlara, tamam mı? Biz dua ederek İsa'ya seslerimizi alıştıracağız hayatlarımız boyunca. Değil mi? Her gün dua edelim ki o gün bizim seslerimizi tanısın. Aa, o adamın sesini biliyorum çünkü sürekli dua ediyor. Sürekli benim önüme çıkıyor ve yalvarıyor. Onun sesini tanıyorum. Mark onun eşinin sesini tanıdı. Neden? Çünkü umarım ki her gün neredeyse konuşuyorlar. Ve bu karşılıklı olsun. Biz de Tanrı'nın sesini tanıyalım, duyalım, öğrenelim. Ta ki leb demeden leblebeyi anlar hale gelelim. Tanrı'nın sesini duyduğumuzda. Evet Rab sensin. Tamam yapacağım, itaat edeceğim. Harekete geçireceğim. Sen Rab'in sesini duyuyor musun? Duymaya öğreniyor musun? Ve ona kendi sesini alıştırıyor musun? Dua ederek her gün. Yani burada söz konusu neydi? Kendi yağın var mı? Kendi yağında kavruluyor musun? Kendi kaynakların var mı? Kendin için kutsal ruhla doldun mu? Çünkü yağ zaten kutsal kitap boyunca kutsal ruhun bir mecazıdır. Yakıt. Kutsal ruh bize geliyor. İmanımızı alevlendiriyor. Her gün kutsal ruhla dolmaya öğrendin mi? Öğreniyor musun? Çünkü bazen biz elektrik direkleri arasındaki çöken teller gibiyiz. Değil mi? Pazar günü geldim, doldum, harika, uçuyorum neredeyse. Pazartesi, salı, çarşamba bir çöküş var. Pazar günü geldi mi yine de kutsal ruhla doldum. Kendimi Rab'be yakın hissediyorum. Ya da konferanstan konferansa, yaşam grubundan yaşam grubuna. Ama acaba her gün kutsal ruhla dolsak, her gün Rab'be gelip pazartesi günü. Çünkü bizde bir yakıt sızması var bizden. Pazartesi kutsal ruhla doldun mu? Salı günü de dolmalısın. Çarşamba da. O yakıta ihtiyacımız var. Yoksa pil bitti diyeceğiz değil mi? Telefonunu yani haftada kaç gün şarj ediyorsun? Benimki her gün çünkü pil ölüyor. Benim hayatım öyle zaten. Yani kutsal ruhla dolmak şart. Kendi yağın var mı? Ya da yağın kaynağı nerede olduğunu bilip ondan istemeye öğrendin mi? Çünkü bize kutsal ruh veren İsa Mesih'tir. Onun huzuruna çıkıp her gün ya Rab beni doldurur musun? Şükürle, minnettarlıkla dua etmeye öğreniyor muyuz? Çok önemli bizim olgunlaşmamız için, dolmamız için. Ve bunu da görüyoruz bu hikayede. İsa Mesih gelince girmek isteyip de giremeyecek insanlar olacaktır. Bu da korkunç bir şey. Ya Rab kiliseye katılmadık mı? Kendi kandillerimiz yok mu? Sizi beklemiyor muyduk? Ama ne diyecek? Sizi tanımıyorum. Yani burada söz konusu ne? Mesih'i tanımak, tanışmak, tanınmak. İlişkimizi geliştirmek. Tanımazsan bugün sizi tanıştırmak isteriz. Diri olan İsa Mesih'le, Efendimiz'le. Ve bu hikayeden bir şey daha öğreniyoruz. İmanla yürümek uzun vadelidir. bir maratondur. Hesaplamak gerekiyor. Akılsız kızlar evden çıkmadan önce hesaplamadılar. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ya da hiç yoktu herhalde. Coşkularından, heyecanlarından lay lay lom diye gittiler. Düğün var mı? Gidelim. Ne yazık ki Hristiyan maratonunda bir sürü başlayan ama bitiremeyen insanlar var. Ben mutluyum bugün çünkü Oya abla Vessel'in aslında ani bir karar vermediler. Yani Oya abla için çok uzun bekliyorduk, dua ediyorduk. Ama hamdolsun ani bir karar vermedi. Ben gideceğim, iman edeceğim falan demedi. Yani hesapladı, düşündü ve iman etti. Ve İsa bu hikayeye göre onu yapmamız istiyor. Ve İsa bunu baştan bilmemizi istiyor. Bu maratonu başlayan 10 kız vardı. Bitiren sadece 5. Ve ne yazık ki geçen yıl burada vaftiz ettiğimiz insanlar var ama bugün neredeler? Ve İsa diyor ki o olacak. Sonuna kadar dayanan kurtulacaktır dedi İsa. Uzun vadeli düşünmen gerekiyor. Bu yarışta maraton gibi düşünmemiz gerekiyor. Ernest Shackleton diye bir macera perest vardı. Bir 100 sene önce Antarktika'ya yürüyerek kıtanın bir ucundan diğer ucuna geçen ilk adam olmak istedi 100 sene önce. Ve bir takım oluşturmak istedi ve bir gazeteye bu ilanı yazdırdı. Tamam mı? Tehlikeli yolculuk için adamlar lazım. Düşük ücretler, acı soğuk, tam karanlıkta uzun saatler, eve sağ salim dönme şansı çok düşük. Başarırsak onur ve ün kazanılır. İşte ilan. Bugünkü reklamcılık gibi değil aslında, değil mi? Bir hafta içinde, bir hafta zarfında 5000 başvuru oldu. Neden? Çünkü o ilanda bir samimiyet vardı. Değil mi? Zor olacak. Belki öleceksin. Ama gelirsen wow, tarih yazacağız. Ve İsa aynen öyle. Efendimiz İsa Mesih hesaplamamız istiyor onu takip edeceksek. İsa ne dedi? Luka 14. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Yani öleceksin. Ölü gibi yaşayacaksın. Zaten vaftizde bugün ne resmedeceğiz? Suya girdiğin zaman eski hayatına karşı ölüyorsun. Eski günahlarına karşı ölüyorsun. Zaten eski vaftizlikler tabut halinde yapılmıştır. Bizimki biraz bir tabuta benziyor. Çünkü simgesel bir şekilde hayatına karşı ölüyorsun, gömülüyorsun. Ve Mesih'le birlikte yeni bir yaşama diriliyorsun onun gücüyle. Ve buna razı olmalıyız. Mesih'i takip edecek misin? O zaman seçme hakkına karşı öleceksin. Eski tercihlerine karşı öleceksin. Artık şefin o olacak, efendin o olacak. Onun izlerinden gideceksin. İsa ne dedi o bölümde? Aranızdan biri bir kule yapmak isterse bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağım masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse durumu gören herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Burada bir utanç söz konusu var. Başladın, bitiremedin, herkesin önünde utandın kendini. Utandırdın kendini. Ve aynı öyle bu kızlar şimdi herkesin önünde reddedildiler. Değil mi? Ve aslında biz Mesih'i takip edeceksek iyice hesaplaşmamız gerekiyor. Yani acaba gerçekten tövbe ediyor muyum? Gerçekten eski hayatıma ölüyor muyum? Hesapladın mı abla? Hamdolsun. Ve Tanrı'nın egemenliğin bir kapısı var ve o kapı bir gün kapanacaktır. Bu da bu hikayede çok net ve açık bir şekilde açıklanıyor İsa Mesih tarafından. Tanrı'nın egemenliği bir kapı var ve bir gün o kapı kapanacak. Yani ikinci şans yok. Bazı öğretişlere göre, bazı dinlere göre ikinci şans diye bir şey var. Yani bu hayata iman etmediysen, tamam İsa gelince ikinci tövbe etmek için, iman etmek için bir şansın olacak. Ya da cehenneme git, yeterince azap çektikten sonra yine de cennete gidebilirsin diye öğretişler yaygındır. Ama kutsal kitapta böyle bir şey yok. Bir kapı var. Şimdi o kapı açık. Şimdi herkes davetli. Herkes bu düğüne, bu şölene davetli. Yani o kapıda ne kimlik ne pasaport sorgulanacaktır. Değil mi? Yani ırk fark etmez, dil fark etmez, din fark etmez. Nereden geldiğini, memleket fark etmez. Önemli olan Mesih'i tanıyor musun? Bunlar diyor ki güveyle birlikte düğüne girdiler. Önemli olan Mesih'le birlikte el ele yürümek ve onunla birlikte o şölene gireceğiz. Önemli olan Mesih'i tanımak, tanışmak, tanınmak. Ve onunla birlikte el ele yürümek hayat boyunca ta ki o kapıdan girene kadar. O kapı şimdi açık. Girebilirsiniz ve bu davetiye herkes için, buradaki herkes için Mesih'i tanıyabilirsiniz. Mesih'e gelebilirsiniz bugün ve o kapıdan girebilirsiniz bugün. Ama bir gün o kapı kapanacak. Eski bir din hocası vardı, Yahudi bir din hocası, Rabbi Eliezer. Öğrencilerine ölmeden bir gün evvel Rab'e dönün diye öğretti. Ölmeden bir gün evvel Rab'e dönün diye öğretti. Öğrenciler ona çok mantıklı bir soru sordular. Bir kişi ne zaman öleceğini nasıl bilebilir ki diye sordular. Rabbi Eliezer bu yüzden bugün tövbe edip Rab'e dönün dedi. Çünkü ne zaman öleceğini bilemezsin. O kapı şimdi açık. Bir gün kapanacak. İkinci şans yok Hristiyanlıkta. Söz konusu Mesih'i tanımak. İsa ve bu en son İsa kurtuluşu tamamen yeniden tanımlıyor burada. Hatırlayalım. Yani onu dinleyen kimdi? Yahudilerdi. Dindar bir halk. Tamam mı? Dinliyorlar. Şaşa kalacaklardı bu hikayeye. Yani onlara göre Tanrı merhametli. Tabii ki de kapıyı ikinci bir defa açacak. Tabii ki de sizi tanıyorum. Aynı köydeniz. Yani biz aynı memleketten geliyoruz. Tabii ki de girebilirsiniz der. Ama burada diyor ki hayır, kapı kapanacak. Onlar şok oldular. Nasıl yani, ne öğretiyorsun? Ama İsa diyor ki söz konusu yaptığın şeyler değil. Yani ahlak sahibi misin fark etmez. İyi bir kişi misin, günahkar mısın fark etmez. Zengin misin, fakir misin fark etmez. Önemli olan Mesih'i tanımak. Bir tek şart var, Mesih'i tanımak. O kapıdan girmek istersek bir tek şart var abi. Mesih'i tanımak. O zaman İsa burada kurtuluşu tamamen alt üst ediyor. Yeniden tanımlıyor Yahudiler için. Yahudi misin fark etmez. Türk müsün, İngiliz misin fark etmez. Mesih'i tanıyor musun? Mesih'i tanımıyor musun? Mesih'i tanıyor musun? Çünkü İsa dedi ki kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Sonuç olarak bu hikayede ne öğrendik ve şimdi vaftizlere geçeceğiz. Güvey İsa Mesih bir kere geldi bize söz vermeye, başlık parasını ödemeye kendi canıyla. Ve ikinci bir defa geri gelecek bizi eve götürmeye. Alkışlar içerisinde bir konvoyla gideceğiz meleklerle birlikte. İnşallah. Olacak. Ve ne zaman olacak bilemiyoruz. Ama olacağından eminiz, kesin. Kendi kaynakların var mı? Kendi imanın, kendi dua yaşantın, kendi Mesih'le yürüyüşün var mı? O ilişkiyi geliştiriyor musun? Uzun vadeli düşünmek lazım, hesaplamak lazım. Bu bir maraton. Maratonda başlayanlar hiçbir ödül kazanmıyorlar. Sadece bitirenler kazanıyorlar. Uzun vadeli düşünmek lazım. Ve Tanrı'nın egemenliğinin bir kapısı var. O kapı şimdi açık. Herkes davetlidir. Bir gün kapanacak. İkinci şans olmayacak. Ayağa kalkalım, dua edelim birlikte.